Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 26. ayrım. Şimdi artık sahnede de bir kargaşa vardı. Işıklar söndü ve bizler teker teker eğitim merkezine sürüklendik. Şefi kaybettim ama Pita beni asansöre kadar götürdü. Finik ve Johanne bize katılmaya yeltendiler ama sinir bozucu bir barış muhafızı yollarını kesti. Kabinde tek başımıza kaldık. Asansörden dışarı adımımızı attığımız anda Pita omuzlarımı kavradı. Çok fazla zamanımız yok, bu yüzden hemen söyle. Özür dilememi gerektiren herhangi bir şey var mı? Hayır dedim. Benden olay almadan atmak için çok büyük bir adımdı ama önceden bilmediğim, onu tereddüte düşürmediğim ve Gale ile ilgili suçluluk duygumun Pita'nın bu hareketi karşısındaki gerçek hislerimi azaltmasına izin vermediğim için memnundum. Çok uzaklarda bir yerde, 12. mıntıka denen bir yerde, annem, kız kardeşim ve dostlarım bu gecenin yankılarıyla mücadele etmek zorunda kalacaklardı. Ve yarın, sadece bir hava araçlık yolun sonunda, arenada Pita ve ben ve diğer haraçlarda kendi cezalarımızla yüzleşecektik. Fakat hepimiz çok kötü sonlarla karşı karşıya kalsak bile, bu akşam sahnede geri döndürülemeyecek bir şey yaşandı. Biz galipler kendi isyanımızı sahneledik ve belki de Kapitol bu isyanı zapt etmeyi başaramayacak, kim bilir. Diğerlerinin dönmesini bekledik ancak asansörden sadece heyim içindi. Dışarısı cehennem gibi. Herkes evlerine gönderildi ve mülakatların bant yayınları iptal edildi. Pita ve ben telaşlı adımlarla pencerelere gittik ve aşağıda bizden çok uzakta yaşanan arbedeye anlam vermeye çalıştık. Pita, ne diyorlar diye sordu. Başkandan oyunları durdurmasını mı istiyorlar? Ne isteyeceklerini bilecek kadar kendilerinde olduklarını sanmam. Daha önce böyle bir olay yaşanmadı. Kapitol'un programına karşı çıkma fikri bile buradaki insanlar için başlı başına bir karışıklık nedeni, dedi Haymitch. Ama Snow'un oyunları iptal etmesi söz konusu bile değil. Bunu biliyorsunuz, değil mi? Biliyordum. Tabii ki artık geri adım atamazdı. Tek seçeneği bu olayı karşılıksız bırakmamaktı. Cevabının sert olacağına hiç şüphe yoktu. Diğerleri evlerine mi gittiler diye sordum. Gitmeleri emredildi. Gerçi bu karmaşada bunu ne kadar başarabilecekleri meçhul, dedi Haymitch. Yani Effie'yi bir daha hiç göremeyeceğiz, dedi Pita. Geçen sene oyunların sabahında da görmemiştik. Ona teşekkürlerimizi iletirsin. O kadarla kalmıyor. Bu gerçekten özel bir teşekkür olmalı. Ne de olsa Effie'den bahsediyoruz, dedi. Onu çok takdir ettiğimizi ve bugüne kadar gördüğümüz en müthiş eskort olduğunu söyledi ve sevgilerimizi ilet. Bir süre derin bir sessizlik içinde öylece durup kaçınılmaz olanı ertelemeye çalıştık. Sonra Haymitch, sanırım veda zamanı geldi, dedi. Pita, son bir tavsiyen var mı, diye sordu. Haymitch aksi bir tavırla, hayatta kalın, diye homurdandı. Bu artık aramızda espriye dönüşmüş bir cümle oldu. İkimizi de çabucak kucakladı, daha fazlasını kaldıramayacağını hissediyordum. Yataklarınıza gidin, dinlenmeye ihtiyacınız var. Haymitch'e söylemem gereken çok şey olduğunu biliyordum ama aklıma zaten bilmediği hiçbir şey gelmiyordu. Ayrıca gırtlağımdaki yumruğunun herhangi bir şey söylememe izin vereceğinden de emin değildim. Bu yüzden bir kez daha Pita'nın ikimizin adına konuşmasına izin verdim. Kendine iyi bak, Haymitch dedi. Odanın kapısına vardığımız zaman eşikte Haymitch'in sesiyle durduk. Katniss, arenaya çıktığın zaman diye başladı. Sonra duraksadı. Yüzünde onu çoktan hayal kırıklığına uğratmış olduğumu ele veren bir ifade vardı. Savunmaya geçer gibi ne oldu diye sordum. Düşmanın kim olduğunu aklından çıkarma, dedi Haymitch. Hepsi bu. Şimdi gidin, kaybolun. Koridor boyunca ilerledik. Pita odasına uğrayıp duş almak ve makyajından arınmak istiyordu. Bir iki dakika içinde yanımda olacağını söyledi ama ona izin vermedim. Aramızda bir kapının kapanmasına izin verirsek, kapının kilitleneceğinden ve geceyi onsuz geçirmek zorunda kalacağımdan emindim. Ayrıca benim odamda duş da vardı. Elini bırakmayı şiddetle reddediyordum. Uyuyor muyuz? Bilmiyordum. Geceyi uykuyla rüyalar arasında bir yerde el ele geçiriyorduk konuşmadan. Birkaç dakika daha enerji depolama umuduyla birbirimizi rahatsız etmeye korkuyorduk. Sina ve Portia Şafak'la birlikte geldiler. Pita'nın gitmesi gerektiğini biliyordum. Haraçlar arenaya tek başlarına giriyorlardı. Beni hafifçe öptü. Yakında görüşürüz dedi. yakında görüşürüz diye cevap verdim. Oyunlar için giyinmeme yardım eden Sina bana çatıya kadar eşlik etti. Tam hava aracının merdivenlerini tırmanırken aklıma geldi. Portia ile vedalaşmadım. Sina, ben iletirim dedi. Doktor sol kolumun alt kısmına çipi enjekte edene kadar elektrik akımı beni hava aracının merdivenlerinde dondurdu. Çip sayesinde beni arenada takip edebileceklerdi. Araç havalandı ve pencereler tamamen kararana kadar dışarı baktım. Sina bir şeyler yemem için bastırıp duruyordu. Başarılı olamayınca bu defa da bir şeyler içmem için ısrar etmeye başladı. Önceki sene yaşadığım az kalsın ölmeme neden olan susuzluğu hatırlayarak kendimi suyumu yudumlamaya zorladım. Pita'yı hayatta tutabilmek için gücümün yerinde olması gerektiğini unutmamalıydım. Arena'nın giriş odasına ulaşınca bir duş aldım. Sina saçlarımı arkadan ördü ve basit iç çamaşırlarımı giymeme yardım etti. Bu senenin haraç kıyafeti, vücudu saran incecik mavi bir kumaştan yapılma, önden fermuarlı mavi bir tulumdu. Parlak mor bir plastikle kaplı, 15 santim kalınlığında, takviyeli bir kemer ve kauçuk tabanlı, naylon ayakkabılarla tamamlanıyordu. Kumaşı incelemesi için Sina'ya uzatırken, ne düşünüyorsun diye sordum. Kaşlarını çattı ve ince kumaşı parmaklarıyla yokladı. Bilmiyorum. Soğuğa ve suya karşı pek korunaklı olmayacağı benziyor, dedi. Ya güneşe, diye sorarken gözümün önünde kıraç bir çölün üstünde parlayan yakıcı bir güneş canlandı. Olabilir. Tabii gerekli işlemlerden geçirildiyse, dedi. Ha, az kalsın unutuyordum. Cebinden altın alaycı kuş iğnemi çıkardı ve tulumuma iliştirdi. Dün geceki elbisen fantastikti, dedim. Fantastik ve pervasız ama Sina bunu zaten biliyor olmalıydı. Gergin bir gülümsemeyle, hoşuna gideceğini tahmin etmiştim, dedi. Çıkışa hazırlanmam gerektiğini haber veren ses duyulana kadar, tıpkı geçen sene olduğu gibi el ele oturduk. Sina beni metal plakaya kadar götürdü ve tulumumun fermuarını boynuma kadar sıkıca çekti. Alevler içindeki kız sakın unutma, dedi. Bahis oynasam paramı yine sana yatırırdım. Beni alnımdan öptü ve cam silindir üzerime kapanırken kenara çekildi. Artık beni duyamayacağını tahmin etmeme rağmen teşekkürler dedim. Bana hep söylediği gibi başımı dik tutmak üzere çenemi dikleştirdim ve metal plakanın yükselmesini bekledim ama yükselmiyordu. Sina'ya baktım ve açıklama bekler gibi kaşlarımı kaldırdım. O da en az benim kadar şaşkın halde kafasını salladı. Neden geciktiriyorlar ki? Birden odanın kapısı açıldı ve içeri 3 barış muhafızı sökün etti. İkisi Sina'nın kollarını arkasından bağlayıp kelepçe vururken, üçüncü muhafız Sina'nın şakağına, onu dizlerinin üstüne çöktürecek kadar sert bir darbe indirdi. Üstleri metal çivilerle kaplı eldivenlerle ona vuruyor, vuruyor, yüzünde ve vücudunda yaralar açıyorlardı. Avaz avaz bağırıyor, Sina'ya ulaşma çabasıyla var gücümle cam silindiri dövüyordum. Barış muhafızları Sina'nın artık et yığınına dönüşmüş bedenini sürükleyerek odadan çıkarırken beni görmezden geldiler. Geriye sadece yerdeki kan lekeleri kaldı. Müthiş bir mide bulantısı ve dehşetle boğuşurken metal plakanın yükselmeye başladığını fark ettim. Esinti saçlarıma vururken hala cama dayalı haldeydim. Kendimi zorlayarak doğruldum. Tam zamanında doğrulmuştum çünkü silindir açılıyordu ve arenanın orta yerindeydim artık. Görüşümde bir sorun vardı sanki. Zemin çok aydınlık, çok parlaktı ve dalgalanıp duruyordu. Gözlerimi kısarak çizmelerime bakınca, üzerinde durduğum metal plakanın çizmelerimi usul usul okşayan mavi dalgalarla çevrili olduğunu gördüm. Bakışlarımı ağır ağır kaldırınca, dört bir yanımı kaplayan suyu idrak ediyordum. Aklımda tek bir düşünce netleşiyordu. Burada alevler içindeki bir kıza hiç yer yok. Kısım 3. Düşman. Bayanlar baylar, 75. açlık oyunları başlasın. Açlık oyunlarının sunucusu Claudius Templesmith'in sesi kulaklarımda çınlıyordu. Alacakları toplamama bir dakikadan az bir zamanım vardı. Sonra gong sesi duyulacak ve haraçlar harekete geçmek üzere metal plakalarından salınacaklardı. İyi de ne tarafa doğru harekete geçecektik? Aklımı toparlayamıyordum. Sina'nın dövülmüş, kanlar içindeki bedeni gözümün önünden bir türlü gitmiyordu. Şimdi nerededir acaba? Ona ne yapıyorlardır? İşkence mi ediyorlardır yoksa çoktan öldürmüşler midir? Onu bir avoksa dönüştürüyor olabilirler mi? Görünüşe bakılırsa tıpkı bize ayrılan dairede Darius'u görmem gibi Sina'ya saldırmaları da beni allak bullak etmek için özellikle sergilenen bir gösteriydi. Tek yapmak istediğim metal plakamın üzerine yığılıp kalmaktı. Fakat az önce şahit olduğum şeyden sonra bunu yapamazdım. Güçlü olmak zorundaydım. Bunu gelinliğimi bir alaycı kuş kostümüne dönüştürerek Başkan Snow'un altını kazmaya çalışan Sina'ya borçluydum. Ayrıca Sina, örneğinden güç alan ve kim bilir belki de tam şu anda Kapitol'ü yıkmak için savaşmakta olan isyancılara da borcum vardı. Oyunları Kapitol'ün dayattığı kurallarla oynamamak benim son başkaldırım olacaktı. Bu düşünceyle dişlerimi sıktım ve kendimi oyuna hazırladım. Neredesin? Çevreme anlam yüklemekte hala güçlük çekiyordum. Neredesin? Kendimden bir cevap bekliyordum ve dünyam ağır ağır belirginleşiyordu. Mavi su, pembe gökyüzü, beyaz sıcak güneş dört bir yana aydınlatıyordu. Pekala, kornikopya parlak altından yapılma boynuz yaklaşık 40 metre kadar uzağımda duruyordu. Önce yuvarlak bir adanın üstünde durduğunu sandım ama daha dikkatli bakınca bir tekerleğin telleri gibi çemberden dört bir yana uzanan incecik kara parçalarını fark ettim. 10 ya da 12 kara parçası olsa gerek, birbirlerine eşit mesafede durur gibiydiler. Bu kara parçacıklarının arası suyla kaplıydı. Su ve birkaç haraç. Hepsi bundan ibaret demek. Her birinin arasında metal plakalar üzerinde dengeye oturtulmuş ikişer haracın durduğu 12 kara uzantısı. Benim suyla kaplı aralığımda duran diğer haraç 8. mıntıkanın yaşlı vufu. Sağ tarafımdaki vuf ve sol tarafımda kalan kara uzantısına eşit mesafedeydim. Suyun ötesinde ne tarafa baksanız dar bir kumsal ve yoğun bir yeşillik görüyordunuz. Haraçların oluşturduğu çemberi dikkatle taradım ve Pita'yı aradım ama sanırım kornikopyanın diğer tarafında kaldığı için görüş alanımda değildi. Ayağıma vuran sudan bir avuç aldım ve kokladım. Sonra dilimin ucuyla tadına baktım. Şüphelendiğim gibi tuzluydu. Pita ile benim 4. mıntıkadaki küçük turumuzda gördüğümüz kumsaldaki gibiydi ama en azından temiz görünüyordu. Görünürde tekne, halat ya da tutunacak bir dal parçası bile yoktu. Hayır, kornikopya'ya ulaşmanın tek bir yolu vardı. Gong sesi duyulunca sol tarafıma doğru dalmak için bir an bile tereddüt etmedim. Alışık olduğumdan daha uzun bir mesafe ve dalgalar benim sakin gölümden daha fazla yüzme yeteneği gerektiriyordu. Ancak vücudum bana tuhaf sayılacak kadar hafif geliyordu ve çok fazla çaba harcamadan suyu yararak ilerledim. Belki tuzlu su yüzündendir. Her tarafımdan sular süzülerek kendimi kara parçasının üstüne çektim ve kornikopya'ya uzanan kumlu yolda son hızla koşmaya başladım. Gerçi altın boynuz görüş alanımın büyük kısmını kaplıyordu ama benim durduğum tarafta ikinci bir haraç göremiyordum. Yine de rakip fikrinin hızımı yavaşlatmasına izin vermedim. Şu anda tam bir kariyer gibi düşünüyordum. Yapmayı istediğim ilk şey silah edinebilmekti. Geçen sene malzemeler en kıymetliler boynuzun olabildiğince yakınında kalacak şekilde kornikopyanın çevresine saçılmıştı. Fakat bu sene ganimetler boynuzun 6 metre yükseklikte kalan ağzına doldurulmuş gibi görünüyordu. Gözlerim bir kol mesafesinde duran altın bir yayı seçtim ve hiç zorlanmadan çekip aldım. Arkamda biri vardı. Kumun hışırtısı ya da ne bileyim hava akımındaki ufak bir değişiklik beni uyardı. Hala yığının arasında duran kılıftan bir ok çektim ve arkama dönerken yaya yerleştirdim. Gösterişli ve ışıl ışıl Finik, elinde saldırmaya hazır bir zıpkınla benden sadece birkaç metre ötede duruyordu. Diğer elinden de bir ağ sarkıyordu. Yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı fakat vücudunun üst kısmı harekete geçmeye hazır ve gergin görünüyordu. "Sen de yüzebiliyorsun," demek dedi. "12. mıntıkada yüzmeyi nerede öğrendin?" "Büyük bir küvetimiz var," diye yanıtladım. "Öyle olmalı," dedi. "Arenayı beğendin mi?" "Pek değil. Ama sen beğenmiş olmalısın. Özellikle senin için inşa etmiş gibiler." Bunu biraz buruk bir sesle söyledim. Sadece bir avuç galip yüzme bilirken ortalıkta bu kadar çok suyun olması insana bunu düşündürüyordu. Üstelik eğitim merkezinde ne bir havuz ne de yüzmeyi öğrenme fırsatı vardı. Buraya yüzmeyi bilerek gelmiş olmanız ya da çok hızlı öğrenen biri olmanız şarttı. Başlangıçtaki kan gölüne katılmak için bile 20 metrelik suyu aşabilmek gerekiyordu. Ve bu durum 4. mıntıkaya müthiş bir avantaj sağlıyordu. Bir an için her ikimiz de hiç kıpırdamadan birbirimizi, silahlarımızı ve yeteneklerimizi tarttık. Sonra Finnegan aniden gülümsedi. Müttefik olduğumuz için şanslıyız desene. Tuzak kokusu alıyordum ve okumun, onun zıpkını beni yok etmeden Finnegan'ı bulmasını umarak yayımı gerdim. Ancak Finnegan elini oynatınca bileğindeki şey güneş ışığıyla parladı. Bu alev desenli altın bir bilezikti. Eğitim sabahı hem için bileğinde gördüğüm bileziğin aynısıydı. Bir an için Finnegan beni tuzağa düşürmek amacıyla bileziği çalmış olabileceğini düşünüyordum. Ancak nasılsa bunun doğru olmadığını biliyordum. Bu bileziği ona Hamish vermişti. Bana bir işaret göndermek için ve bir emir. Finnegan'e güvenmemi istiyordu. Başka ayak seslerinin yaklaştığını duydum. Hemen karar vermek zorundaydım. Doğru diye bağırdım. Çünkü her ne kadar Hamish akıl hocam ve beni hayatta tutmaya çalışan kişi olsa da öfkeliydim. Böyle bir ayarlama yaptığını bana neden daha önce söylemedi acaba? Büyük olasılıkla Pita ve ben müttefik istemediğimizi söylediğimiz için olsa gerekti ve Hamish kendine göre bir müttefik seçti. Finnegan her zamanki baştan çıkarıcı mırıltısından çok farklı ve güçlü bir sesle kafanı eğ dedi. Söylediğini yaptım. Zıpkını vızlayarak başımın üstünden geçti ve hedefini vurmasıyla mide bulandırıcı bir çarpma sesinin duyulması bir oldu. Finnegan zıpkını göğsünden çekip çıkarırken 5. mıntıkanın erkek aracı kılıç eğitim standının yerine kusan Ayyaş yere yığıldı. Finnegan, 1 ve 2'ye sakın güvenme dedi. Bu bilgiyi sorgulayacak zamanım yoktu. Ok kılıfını yığının arasından çekip kurtardım. Herkes bir tarafı tutsun dedim. Başını salladı. Ben yığına saldırdım. Yaklaşık 4 kara uzantısı uzakta Enobarya ve Glos'un karaya yaklaştıklarını görüyordum. Ya çok ağır yüzücüler ya da suyun başka tehlikelerle donatılmış olabileceğinden çekinerek, ki bu gayet mümkün, temkinli davranmışlardı. Bazen çok fazla senaryoyu dikkate almak iyi olmuyordu. Fakat şimdi onlar da kumun üstündeydiler ve birkaç saniye içinde yanımızda olacaklardı. Finnegan, işe yarar bir şeyler var mı diye bağırdığını duyuyordum. Yığının bana düşen kısmını hızla taradım. Gürzler, kılıçlar, yaylar, oklar, zıpkınlar, bıçaklar, mızraplar, baltalar ve adını bilmediğim bir yığın metal ıvır zıvır görüyordum. Başka hiçbir şey yoktu. Silahlar diye seslendim. Burada silahtan başka bir şey yok. Burası da aynı dedi. İstediklerini al gidelim. Huzursuzluk verecek kadar yaklaşmış olan Enobarya'ya bir ok savurdum ama bunu zaten bekliyordu ve ok hedefine ulaşamadan kendini suya attı. Gloss onun kadar seri değildi. O suya dalarken baldırına bir ok isabet ettirmeyi başardım. Sırtıma ikinci bir yay ve ok kılıfı taktıktan ve kemerime iki uzun bıçak ve bir biz yerleştirdikten sonra yığının ön tarafında Finnegan'le buluştum. 26. ayrımın sonu. Sayfa 283. Devamı 27. ayrımda.